Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Uzun zamandır olduğu gibi küresel gündem yine son derece hareketli. Küresel siyaset farklı coğrafyalarda eş zamanlı yaşanan gelişmelerle şekilleniyor. Fokur fokur kaynayan bir gündemi var küresel jeopolitiğin. Adı konulmamış 3. Dünya Savaşı'nın yaşandığı dahi söyleniyor. O denli gerilim dolu günler yaşanıyor doğusundan batısına tüm dünyada. Gazze, İran, Suriye, Körfez hattı, Grönland ve Batı başkentlerinde atılan adımlar birbirinden farklı gelişmeler değil. Uluslararası sistemin aynı anda birden fazla cephede zorlandığı bir geçiş dönemini yansıtıyor. Bu tablo klasik krizlerin ötesinde küresel düzenin yapısal bir stres testinden geçtiğinin bir başka işareti. Gazze'de ateşkes konuşuluyor evet ancak Gazze'den yansıyanlar soykırımın yalnızca biçim değiştirdiğini gösteriyor. Sözde ateşkese rağmen işgal güçlerinin saldırıları daha düşük profilli ancak süreklilik arz eden yöntemlerle devam ediyor. Hava saldırıları sürerken işgal ordusunun sarı hat olarak tanımlanan bölgelerde fiili kontrol alanlarını genişlettiği gözlemleniyor. Uluslararası kamuoyunun dikkatinin başka krizlere yönelmesi, Gazze'deki gelişmelerin daha az görünür olmasına, işgal devletinin Filistinlilere yaşattığı vahşetin daha sınırlı bir biçimde görülmesine neden oluyor. İran cephesinde ise Molla rejimi 1979'dan bu yana en büyük meydan okumayla karşı karşıya. Ekonomik gerekçelerle başlayan protestolar rejim karşıtı gösterilere dönüşmüş bulunuyor. Gerilim hem içeride hem dışarıda tırmanıyor. Protestolarda ölen göstericilerin sayısı artık binlerle ifade ediliyor. Trump yönetiminden gelen tehdit dolu askeri seçeneklerin masada olduğu yönündeki açıklamaları bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Tahran ise bir yandan askeri hazırlık mesajları verirken diğer yandan diplomatik kanalların tamamen kapanmadığını vurguluyor. İsrail'de ise İran merkezli gerilim dikkatle izleniyor sevgili dinleyenler. Netanyahu yönetiminin tahriklerine rağmen İsrail basını ABD'nin sert açıklamalarının Tel Aviv'de endişeyle karşılandığını aktarıyor. İsrail basına yansıyan kimi değerlendirmelere göre ABD'nin sert söylemi Tel Aviv'de mutlak bir güvence olarak değil potansiyel bir risk unsuru olarak görülüyor. İsrail askeri ve istihbarat çevreleri muhtemel bir bölgesel çatışmanın ilk ve en ağır sonuçlarının İsrail'e yansıyabileceği uyarısında bulunuyor. Halep operasyonu sonrası Suriye'de sahadaki tablo yeni bir döneme işaret ediyor. Suriye'de gözler Fırat'ın doğusuna çevrilmiş vaziyette. Şam yönetimi Fırat'ın doğusuna yönelik çağrılarını sürdürürken 10 Mart mutabakatının geleceği belirsizliğini koruyor. Suriye PKK'sı SDG'nin talepleri ve sahadaki askeri denge sürecin siyasi mi yoksa askeri yöntemlerle mi ilerleyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Halep'te yaşanan son gelişmeler mutabakatın uygulanabilirliği konusunda farklı okumaları beraberinde getiriyor. Öte yandan Körfez hattında da dengeler hızla değişiyor. Uzun yıllar aynı eksende hareket eden Riyad ve Abu Dhabi arasındaki stratejik ayrışma artık gizlenemez boyuta ulaştı. Bölge genelinde Abu Dhabi yönetiminin izlediği müdahaleci ve ayrıştırıcı politikalara yönelik eleştiriler artarken yeni güç ve ittifak arayışları da eş zamanlı olarak şekilleniyor. Suudi Arabistan tek eksenli dış politikadan uzaklaşarak bölgesel ilişkilerini çeşitlendirme yoluna gidiyor. Türkiye, Katar, Pakistan'la artan temaslar Riyad'ın yalnızca taktik değil yapısal bir yön değişikliğine gittiğine işaret ediyor. Batı cephesinde ise sevgili dinleyenler ABD ile Avrupa arasındaki yapısal çatlaklar giderek derinleşiyor. Transatlantik ilişkiler artık ortak değerler üzerinden değil, askeri güç, ekonomik baskı ve jeopolitik öncelikler üzerinden tanımlanıyor. Savunma harcamaları artmasına rağmen Avrupa Birliği ortak bir siyasi irade ve stratejik vizyon üretmekte zorlanıyor. Grönland üzerinden yeniden gündeme gelen egemenlik ve güvenlik tartışmaları ise Transatlantik İttifak'ın artık kriz yönetmekte bile zorlandığını açık biçimde ortaya koyuyor. Evet, tüm bunları Sınır Ötesi programında değerlendirmeye çalışacağız sevgili dinleyenler. Haftanın en kritik gerilimi olarak ön plana çıkan İran'daki protestolarla başlıyoruz. İran genelindeki protestolar sevgili dinleyenler 1979'dan beri rejimin karşı karşıya olduğu en ciddi toplumsal meydan okumalardan biri olarak değerlendiriliyor. Başkent Tahran başta olmak üzere Meşhed, İsfahan, Şiraz, Tebriz, Ahvaz ve Kirmanşah gibi çok sayıda kentte düzenlenen gösteriler ekonomik taleplerle başlayıp kısa sürede siyasi ve rejim karşıtı protestolara evrilmiş bulunuyor. İran yönetimi protestoları dış destekli kışkırtmalar olarak nitelendirirken sağdan yansıyanlar toplumsal öfkenin derin ve çok katmanlı nedenlere dayandığını gösteriyor. Uzun lafın kısası sevgili dinleyenler, İran son derece tehlikeli bir kavşakta bulunuyor. Güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik katliam boyutuna varan müdahaleleri sürerse ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği uyarıları yapılıyor. Rejim içindeki sertlik yanlısı kanadın belirleyici hale geldiği, halkın meşru taleplerine karşı şiddet yolunun tercih edildiği gözlemleniyor. Besiç güçleri, devrim muhafızları ve istihbarat birimlerinin müdahaleleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 2500'ü aştığı öne sürülüyor. Ayrıca protestoların bastırılmasında Iraklı Şii milislerin de rol aldığı iddiaları dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakere yoluna gitmeyeceği, Tahran'a yönelik şartlarının Venezuela örneğinde olduğu gibi son derece sert olacağı da vurgulanıyor bu arada. Washington'ın kapsamlı bir savaş yerine kısıtlı ama yıkıcı bir askeri operasyon seçeneğinin de masada tutulduğu vurgulanıyor. ABD'nin muhtemel bir saldırısının İran'ın komuta kontrol yapısını, askeri ve siyasi liderliği hedef alacağı, ardından ise ülkeye ekonomik ve askeri bir vesayet dayatabileceği değerlendiriliyor. Washington'dan gelebilecek yakın bir Amerikan saldırısının devrim muhafızları ve rejimin üst düzey isimlerini hedef alabileceği, bu isimler arasında dini lider Ali Hamenei'nin de yer alabileceği dahi konuşuluyor. Analistler, İran merkezli gelişmelerin yalnızca ülke içi dengeleri değil, tüm Orta Doğu'yu etkileyecek büyük ve sarsıcı olayların habercisi olabileceği görüşünde. Bölge önümüzdeki dönemde yeni ve çok daha sert bir gerilim dalgasına hazırlanıyor bir başka ifadeyle. İran'daki protestolar rejimi değiştirebilir mi peki? Bu noktada neler dillendiriliyor analizlerde? Protestolar ifade ettiğimiz gibi sevgili dinleyenler başlangıçta rejimi çökertmek değil ekonomik rahatlama talebiyle doğmuştu. Ancak kısa sürede rejim karşıtı içeriye evrildi. Analizlerde vurgulanan genel kanaat protestoların şu aşamada rejimi devirmeyi doğrudan hedefleyen açık bir örgütlü stratejiden ziyade sistemsel değişim taleplerini barındıran geniş bir halk karşıtlığı olduğu yönünde. Analizlerde protestolarda dillendirilen taleplerin tek bir siyasi liderlik ya da örgütlü bir alternatif etrafında şekillenmediği, bu nedenle protestoların bugünkü haliyle başarılı rejim değişikliğine dönüşme ihtimalinin belirsiz olduğu vurgulanıyor. Rejimin protestoları bastırma stratejisinin içeride ve dışarıda farklı argümanlarla meşrulaştırılmaya çalışıldığı da gözlemleniyor. Birçok değerlendirmede dış aktörlerin müdahale çağrılarının protestoların toplumsal meşruiyetini zedeleyebileceği, çünkü bu tür söylemlerin İran halkı içinde yaygın bir onay görmediği vurgulanıyor. İran içindeki protestocuların talepleriyle dış aktörlerin ve diasporanın söylemi arasında kritik bir kopukluk var. Sağdaki protestocular ağırlıklı olarak ekonomik çöküş, yolsuzluk, ahlak polisinin ve güvenlik aygıtının keyfiliği, siyasal temsil eksikliği üzerinden hareket ediyor. Diaspora merkezli muhalefet ise rejimin tamamen yıkılması gerektiğini, geçiş hükümetinin kurulması gerektiğini, Batı'nın açıkça buna destek vermesi gerektiği gibi talepleri dillendiriyor. Orta Doğu medyasına yansıyan değerlendirmelerde sevgili dinleyenler protestoların rejimin ideolojik meşruiyetini bitirdiği ancak kurumsal ve güvenlikçi omurgasını henüz kırmadığını ön plana çıkartıyor. Devrim muhafızları ve Besiç içinde kitlesel bir çözülmenin henüz gerçekleşmediğinin altı çiziliyor mesela. Yine bürokrasi ve devlet aykıtının hala çalışıyor olduğuna dikkat çekiliyor. Protestolar merkezi bir liderlik üretmediği vurgulanıyor. Kritik tespit olarak da şu hususun altı çiziliyor. İran'da rejim halkı ikna ederek değil alternatifsizlik üzerinden ayakta kalıyor. Bu da onu kısa vadede güçlü, orta vadede ise son derece kılgan kılıyor. Özellikle şu noktaya dikkat çekiliyor sevgili dinleyenler. ABD, İsrail veya Batı'dan gelen rejim değişimi çağrıları İran içinde milliyetçi refleksi güçlendiriyor. Rejimin dış komplo anlatısını besliyor. Guardian, New York Times gibi benzeri batılı yayın organlarına yansıyan değerlendirmelerde ise protestoların bugüne kadar İran tarihinde görülmemiş bir ölçek ve yoğunluğa sahip olduğu bildiriliyor. Ancak örgütlü bir siyasi liderlik veya net bir geçiş planı olmadığı sürece protestoların tamamen rejim değişikliğine yol açma ihtimalinin sınırlı olduğunu ifade ediyor Batı medyası. Bazı analistler protestoların rejimi zorlayabileceğini veya mevcut yapıyı derinden sarsabileceğini öne sürerken bunun mutlaka anında devrim anlamına gelmediğini, daha ziyade rejimin daha baskıcı, kırılgan ve izole hale gelmesine yol açabileceğini savunuyorlar. Velhasıl protestolar rejimi doğrudan yıkabilecek tek başına bir devrim gibi görünmüyor. Çünkü liderlik ve net bir siyasi alternatif ortada yok. Güvenlik aygıtında büyük bir kırılma da gözlemlenmiyor. Rejim baskıyı sürdürmesi kapasitesine son derece güçlü bir şekilde sahip. Ancak sistemi zayıflatıcı ve meşruiyetini aşındırıcı bir etkiye neden olması da kuvvetle muhtemel gözüküyor. Velhasıl sevgili dinleyenler, uluslararası analizlere yansıyan değerlendirmelerde çoğunlukla şu sonucun altı çiziliyor. Bu dalga rejimi şimdilik devirmeyebilir ama sistemsel kırılmanın başlangıcı olabilir veya mevcut yapıyı daha baskıcı ve kırılgan bir döneme itebilir. Bu protestolar rejimi bugün devirmeyebilir ama deniyor, her bastırılan dalga bir sonraki dalgayı daha radikal ve daha örgütsüz hale getirdiğinin altı çiziliyor. Bu da kontrolü zorlaştırıyor elbette. Batılı yayın organlarına yansıyan kimi değerlendirmelere göre İran bir devrim eşiğinde değil ama Sovyetler sonrası otoriter rejimlere benzer bir çürüme sürecinde. Sonuç olarak bu protesto dalgasının nereye evrileceği açıkça pek öngörülemiyor. Ancak şurası çok net sevgili dinleyenler. Rejim artık İran halkına inandırıcı bir gelecek vaadinde bulunamıyor. Genç nüfus rejimle duygusal bağını koparmış durumda. Baskı her turda maliyeti oldukça artırıyor. Ekonomik çöküş yapısal hale geliyor. Velhasıl bu protestolar İran rejimini bugün yıkmayabilir fakat artık rejimi onarmanın da mümkün olmadığı bir eşiğe işaret ediyor yaşananlar. İran devrim öncesi bir patlama anından çok devrim sonrası bir çöküş sürecine sürükleniyor gibi gözüküyor. Bu yüzden soru artık rejim değişir mi değil sevgili dinleyenler. Bu rejim ne kadar daha bu yükle yürüyebilir sorusunu çok daha önemli hale getiriyor. Peki Trump yönetimi ne yapacak? İran'a karşı seçenekleri ne Trump yönetiminin? ABD Başkanı Donald Trump İran'daki protestoculara destek mesajları verse de mevcut şartlarda askeri müdahalenin başarı ihtimalinin düşük olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar ABD'nin bölgedeki askeri varlığının azalması, muhtemel bir müdahalenin rejimi güçlendirme riski ve sahadaki sınırlı manevra alanına dikkat çekiyor. Beyaz Saray kaynakları Trump'ın güç kullanma ihtimalini tamamen dışlamadığını belirtse de somut seçeneklerin kısıtlı olduğu da vurgulanıyor. ABD, İsrail'in Gazze saldırıları süresince Orta Doğu'da sürekli uçak gemisi bulundurmuştu. Ancak Ekim ayından bu yana bölgede ABD uçak gemisi konuşlu değil. Bu durum muhtemel bir hava veya füze saldırısının bölgedeki hava üslerinden ya da uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla yapılmasını zorunlu kılıyor. Uzmanlara göre bu operasyonel riskleri ciddi şekilde artırıyor. Bir diğer ihtimal İran dini lideri Ali Hamene'ye yönelik doğrudan bir suikast. Askeri açıdan mümkün görünse de bu adım kontrol edilemeyen bir bölgesel savaşı tetikleyebilir. Ayrıca Hamene'nin ölmesi durumunda yerine geçecek isimlerin önceden belirlendiği ve bunun rejim değişimini garanti etmeyeceği belirtiliyor. Bazı analizler İran devrim muhafızları öncülüğünde bir darbe ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak İsrail'in son saldırılarında çok sayıda üst düzey komutan öldürülmesine rağmen rejim yapısını ayakta tutmayı başardı. Dış müdahalenin sistemsel bir değişim doğurma ihtimalinin zayıf olduğunun altı çiziliyor. Askeri müdahalenin riskleri siber saldırıları öne çıkartıyor. Trump daha önce Venezuela'da elektrik altyapısının hedef alındığını iddia etmişti. Ancak uzmanlara göre İran'da benzeri bir hamle tek başına etkili olmayacak. Sivilleri daha fazla etkileme riski taşıyacak. Eski İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Crian Martin bu tür girişimlerin etkisini sorgulayarak işe yarayabilecek net bir seçenek yok değerlendirmesinde bulunuyor. Yine uzmanlara göre ABD'nin İran'a karşı elindeki seçenekler yüksek riskli, sınırlı ve öngörülemez sonuçlar doğurabilecek nitelikte. Bu nedenle Washington'ın kısa vadede doğrudan askeri müdahaleden kaçınma eğiliminin ağır bastığı vurgulanıyor. İran'daki protesto gösterilerinden Suriye'nin sıcak gündemine geçiyoruz sevgili dinleyenler. Halep merkezli son operasyonlar Suriye sahasında yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Suriye ordusu 2013'ten bu yana SDG-YPG kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini kısa sürede kontrol altına aldığı hatırlanacağı üzere. Bu hamle sadece taktik bir operasyon değil sevgili dinleyenler. Şam'ın sahadaki yaklaşımında niteliksel bir değişimi de gösteriyor. Uzun süredir sürdürülen entegrasyon ve siyasi uzlaşı çağrılarının karşılıksız kalması Şam yönetimini askeri seçeneği devreye almaya yöneltti. Halep'teki operasyon kapsam itibariyle sınırlı olsa da verdiği mesaj son derece netti. Şam, entegrasyon çağrılarına yanıt gelmemesi halinde sahada güç kullanmaktan çekinmeyecek anlamını taşıyordu bu Halep operasyonu. Bu çerçevede 10 Mart mutabakatı teknik olarak hala masada duruyor. Ancak artık sürecin zamana yayılan açık uçlu bir müzakere olarak yürütülemeyeceğini gösteriyor yaşananlar. Özellikle Deir Hafir ve Meskene hattında yapılan yoğun askeri sevkiyat Şam'ın sahaya dönük kararlılığını açık biçimde ortaya koyuyor. Verilen mesaj net, bu kez kararlıyız. Evet, Halep'te yaşananlar artık sadece iki taraf arasındaki bir askeri çekişme olarak okunmuyor. Sahadaki gelişmeler SDG'nin kontrol kaybı yaşadığını, buna bağlı olarak da çözülme ve panik halinin belirginleştiğini gösteriyor. Bu tablo Suriye PKK'sı SDG'nin çatışma biçimini değiştirdiğine işaret ediyor. Cephe tutma ve alan savunması yerine sivilleri hedef alan düzensiz ve yıpratıcı saldırıların öne çıktığı bir süreci işaret ediyor. Askeri literatürde bu durum net bir kavrama karşılık geliyor. Geri çekilen örgüt refleksi. Özetle Halep sahası sadece yerel bir operasyon alanı olarak karşımızda durmuyor. Suriye'de güç dengesinin hangi yöne evrildiğini gösteren kritik bir eşik haline gelmiş durumda. SDG'nin en büyük yanılgısı neydi peki? Suriye sahasında dengeler hızla değişirken terör örgütü SDG'nin en büyük stratejik yanılgısı zamanın kendi lehine çalıştığına inanması oldu. Örgüt geçici askeri avantajları ve dış destekleri kalıcı bir siyasi statünün teminatı olarak okudu. YPG sahip olduğu askeri kapasiteyi, uluslararası kamuoyunda oluşturduğu sempatiyi ve özellikle de ABD ile kurduğu taktik ortaklığı sahada geri dönülmez bir kazanım sandı. Oysa bu unsurların tamamı konjonktüre bağlı, kırılgan ve değişken faktörlerdi. Bugün gelinen noktada Suriye sahası iç savaş dinamiklerinden çıkıp devletleşme ve merkezileşme sürecine girmiş durumda. Tarihsel olarak iç savaşlar evet silahlı örgütleri büyütebilir. Ancak savaş sonrası dönem başladığında bu yapılar istikrarın önündeki engel olarak görülür. SDG'nin gözden kaçırdığı temel gerçek de tam olarak buydu sevgili dinleyenler. Peki yeni denklemde devletleşme ve merkezileşme anlamında neler söylenebilir? Bugün Suriye'de sahaya yansıyan tabloya bakarak bu noktada şunları vurgulamak mümkün. Evet, yeni bir merkezi ordu inşa ediliyor Suriye gerçekliğine bakıldığı zaman. Devlet kurumları yeniden sahaya dönüyor. Uluslararası aktörler de istikrar kavramını öncelikli bir kavram olarak benimsemiş durumdalar. Bu yeni denklemde yarı özerk veya ideolojik referanslara sahip silahlı ve dış destekli yapıların sürdürülebilirliği giderek azalıyor ve bu noktanın altı çiziliyor birçok değerlendirmede. Sahadaki gerçeklik bu tür yapıların ya entegrasyona zorlanacağını ya da tasfiye baskısıyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Bu değişimi yalnızca Şam yönetimi değil, Ankara'da görüyor, Washington'da artık bu tabloyu okuyor. ABD açısından öncelik sahada yeni bir istikrarsızlık üretmek değil, kontrol edilebilir merkezi bir düzenin oluşmasını gösteriyor. Evet, ABD'nin Suriye'de tek ordu vurgusu bu bağlamda önemli. SDG'nin geleceği açısından da önemli bir mesaj ihtiva ediyor bu değerlendirme. Son günlerde Suriye sahasında yaşanan gelişmeler terör örgütü SDG'ye verilen dolaylı desteklerin giderek azaldığını ortaya koyuyor. ABD'nin Suriye'de tek ordu vurgusu örgüte verilen desteğin sona yaklaşmakta olduğunu açıkça işaret ediyor. Bu mesaj sahadaki güç dengeleri ve geleceğe dair planların yeniden şekillendiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Rusya'nın sessizliği de dikkat çekici bu bağlamda. Bu sessizlik sahada bir karşı çıkışın olmaması anlamına gelmiyor elbette. Aksine mevcut akışa razı olunduğunun, yani SDG'nin konumuna artık tolerans gösterilmeyeceğinin bir işareti olarak okunuyor. Avrupa Birliği'nin Şam'la verdiği son fotoğraf ise belki de en net mesajı içeriyor. Biz örgütlerle değil devletlerle çalışırız mesajıydı bu Avrupa'nın Şam'la verdiği fotoğraf. Bu açıklama uluslararası toplumun SDG gibi yarı özerk yapılar yerine merkezi otoriteyle işbirliğine öncelik verildiğini gösteriyor. İsrail'in terör örgütü SDG'ye açık destek veren tek aktör olarak öne çıkması ise aslında tesadüfi değil. SDG'nin varlığı İsrail'in uzun süredir planladığı Davut Koridoru stratejisi için işlevsel bir araçtı. Ancak Halep operasyonu ve sahadaki son gelişmeler bu koridorun artık Halep'ten doğuya doğru uzanan bölümün kesilmeye başladığını ortaya koyuyor. Böylece sahadaki tablo netleşiyor sevgili dinleyenler. SDG eskiden sahadaki inisiyatifini güçlendiren dış destekleri kaybetmeye başlarken Halep sonrası süreçte artık hem askeri hem de diplomatik baskılarla karşı karşıya. Bu gelişmeler Suriye'nin merkezileşme ve devletleşme sürecinin hız kazandığını ve yarı özerk silahlı yapıların sürdürülebilirliğinin giderek azaldığını gösteriyor. Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmeler noktasında belki şunun da altını çizmek gerekiyor. SDG içinde de ciddi bir çözülmenin yaşandığı da görülüyor. Örgütteki panik sadece askeri geri çekilmenin sonucu değil. Geleceğe dair belirsizlik örgütün yapısal bütünlüğünü ciddi anlamda sarsıyor. Arap aşiretlerin mesafe koyması örgütün sahadaki anlatısının etnik ve toplumsal karşılık bulmadığını ortaya koyuyor. Özellikle El Hom kampındaki firarlar, Rakka'daki tünel sevkiyatları ve Kandil ile Mazlum Abdi arasındaki gerilimler tek bir gerçeği işaret ediyor. Terör örgütü SDG silahlarla ayakta kalabileceği son döneme girmiş durumda. Şam yönetiminin stratejisi ise oldukça net ve klasik bir mantığa dayanıyor. Önce entegrasyon çağrısı, ardından sınırlı askeri baskı ve son aşamada ise gerekirse topyekün müdahale. Şu anda ikinci aşamada bulunuyor Şam yönetimi. Analistler Mart ayına kadar sürecek bir son fırsat penceresi olduğunu belirtiyor. Bu pencere kapandığında bölgede kimse neden oldu sorusunu soramayacak. Peki YPG bundan sonra neye dönüşebilir? Artık mesele direnmek değil, silahlı yapıdan siyasal aktöre dönüşmek. Silah bir dönem alan açtı onlara ancak bugün o alanı daraltıyor. Terör örgütü YPG'nin en büyük açmazı hala kendisini bir güvenlik tehdidi parantezinden çıkaramaması. Bu parantez silah kullanımıyla değil, dil ve pozisyon değişikliğiyle aşılabilir. Devletleşen bir Suriye'de yarı özerk silahlı yapıların kalıcı olamayacağı öngörülüyor. Ancak örgüt siyasal aktör olarak varlığını sürdürebilir. Bunun yolu ideolojiyi sadeleştirmek, silahı geri çekmek ve merkezi yapıyla gerçek bir entegrasyona gitmekten geçiyor. Gündemin diğer sıcak başlıklarından biri sevgili dinleyenler ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a tabir caizse çökme planı. Trump yönetiminin Ocak 2026 itibariyle Grönland konusundaki tavrı artık sadece bir emlak anlaşması söyleminin ötesine geçerek ciddi bir jeopolitik ve askeri tehdit seviyesine ulaşması oldu. Özellikle Venezuela'daki son Amerikan müdahalesi yani Maduro'nun devrilmesi sonrası Trump'ın özgüveni tavan yapmış durumda. Bu da Avrupa'yı panikletmiş gözüküyor. Trump, Ocak 2026'da petrol ve gaz yöneticileri yaptığı toplantıda Grönland'ı tutuyorum. Ya kolay yoldan anlaşma ya da zor yoldan askeri müdahale gibi bir şeyle yapacağız diyerek açıkça Grönland'a yönelik tehditlerini ortaya koydu. Beyaz Saray sözcüsü de Grönland'ın ilhakının bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve askeri seçeneğin her zaman masada olduğunu vurguladı. Yine 12 Ocak 2026'da ABD Kongresi'nde Grönland, ilhak ve eyalet yasası bile sunuldu. Bu yasa başkana adayı ilhak etmek için gereken her türlü adımı atma yetkisi veriyor sevgili dinleyenler. İnanılmaz bir durum tabii ki. Trump'ın Grönland çıkışı aslında bir toprak talebinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu hamle ABD'nin müttefiklik hukukunu ne ölçüde araçsallaştırabileceğini ve Avrupa'nın stratejik özelliğinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Avrupa Birliği ve NATO belki de Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Washington'a karşı kendi topraklarından birini koruma ihtimaliyle yüzleşiyor. Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planına karşı Avrupa'daki tepkileri ve bu krizin niye evrileceğine ilişkin dillendirilen senaryolara bakacağız. Danimarka ve Avrupa'nın Trump'ın bu ilhakını durdurabilmek için atacağı adımlar neler olabilir ve bu krizin derinleşmesi halinde ortaya çıkacak senaryolara ilişkin neler söyleniyor bakacağız sevgili dinleyenler. Avrupa ve Danimarka'nın tepkileriyle başlayalım. Avrupa genelinde tepkiler hem diplomatik hem de stratejik bir şok dalgasına neden olmuş gözüküyor. Grönland Başbakanı Frederik Nielsen artık yeter diyerek Trump yönetiminin taleplerini kesinlikle reddediyor. Danimarka Başbakanı Frederiksen ise bir müttefike saldırmanın veya ilhak etmenin NATO'nun sonu anlamına geleceğini sert bir dille vurguluyor. Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka ortak bir bildiri yayınlayarak Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu ve toprak bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu belirtiyor. Avrupalı müttefikler bir NATO üyesinin bir diğerine karşı ilhak tehdidinde bulunmasının ittifakın 5. maddesini yani ortak savunmanın geçersiz kılınacağından endişe ettiklerini belirtiyorlar. Krizi nasıl sonuçlanabileceğine dair uzmanlar ve düşünce kuruluşları şu senaryolar üzerinde duruyor sevgili dinleyenler. Hibrit savaş veyahut da yumuşak ilhak ABD'nin Grönland'a bağımsızlık hareketini mali olarak desteklemesi ve adayı Danimarka'dan kopararak kendi yörüngesine çekmesi gibi bir ihtimalden bahsediyorlar. Bu adanın Danimarka'dan ayrılıp ABD himayesine girmesi anlamına geliyor. Kırım modeli de bir başka senaryo olarak dillendiriliyor. ABD'nin zaten adada bulunan askeri varlığını kullanarak bir oldu bittiyle adayı kontrol altına alması muhtemel gözüküyor. Ancak bu oldu bittinin NATO'nun fiilen dağılması anlamına da gelebileceği vurgulanıyor. Avrupa ve Danimarka'nın atabileceği karşı adımlar kapsamında ise bazı uzmanlar Avrupa Birliği'nin Grönland ve Nuuk ile anlaşarak adaya sembolik ama caydırıcı bir Avrupa Birliği askeri gücü göndermesini öneriyor. Bu ABD müttefik askerliğini esir almayı göze alamaz mantığına dayandırılıyor. Danimarka doğrudan Trump yerine ABD Kongresi ile çalışarak bir müttefikle savaş başlatma veya toprak satın alma bütçesinin engellenmesini sağlamaya çalışabileceği vurgulanıyor. Danimarka ve Avrupa Birliği, Grönland'ın ABD'ye olan ekonomik bağımlılığını veya Trump'ın para tekliflerini kırmak için devasa bir altyapı ve nadir toprak elementleri yatırım paketi hazırlayabileceği de vurgulanıyor. Peki Trump'ın Grönland hamlesi Türkiye için ne ifade ediyor? Türkiye için hem büyük bir risk hem de devasa bir stratejik fırsat kapısını aralayabileceği vurgulanıyor. Eğer ABD ve Avrupa arasında Grönland nedeniyle bir bölünme yaşanırsa Türkiye ittifakın en kritik aktörü haline gelebileceği, Türkiye'nin hem ABD ile yani Trump yönetimiyle kurulan o özel diyalog ile hem de Avrupa ile özellikle güvenlik ortaklığı bağları üzerinden nadir ülkelerden biri olduğunun altı çiziliyor. Bunun da Ankara'nın krizin NATO'yu dağıtmasını engelleyebilmek için ara buluculuk rolünü verebileceği belirtiliyor. Trump, Avrupa'yı Grönland konusuna ikna etmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyabileceği de vurgulanıyor bu noktada. Yine Türkiye bu desteği Doğu Akdeniz, Suriye veya savunma sanayi F-35'ler programına dönüş gibi dosyalarında taviz almak için bir koz olarak da kullanabileceği belirtiliyor. Krizin Türkiye açısından en büyük tehlikesi ise NATO'nun fiilen işlevsiz kalması. Eğer ABD, Grönland için Danimarka'yı yani bir NATO üyesini tehdit ederse 5. maddenin kutsallığının biteceği malum. Bu durum Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarında NATO güvencesinden mahrum kalma riskini doğuruyor. ABD-Avrupa çatışmasının Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini artırmasına neden olacağı da vurgulanıyor. Bir ABD-Avrupa çatışması Rusya'nın bölgedeki hakimiyetinin artırmasına neden olur. Türkiye, Karadeniz'de dengede tutmaya çalıştığı Rusya'nın kuzeyde devasa bir güç kazanmasından stratejik olarak rahatsızlık duyacağı belirtiliyor. Ankara'nın bu krizde izlemesi muhtemel strateji ise şu şekilde dillendiriliyor. Öncelikle ne Trump'ın ilhak planını açıkça desteklemek ne de Avrupa'nın sert yaptırım diline tamamen eklemlenmek. Toprak bütünlüğü ilkesine vurgu yaparak Ukrayna örneğinde olduğu gibi prensipli bir duruş sergilemek olduğunun altı çiziliyor. Türkiye'nin bu krizde izlemesi gereken muhtemel stratejiye ilişkin olarak sevgili dinleyenler. Evet, programımızı toparlarken son gündem maddemiz Körfez'deki yeni denge arayışları olacak sevgili dinleyenler. Özellikle Yemen'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından Körfez hattında da dengeler hızla değişmeye başladı. Uzun yıllar aynı eksende hareket eden Riyad ve Abu Dhabi arasındaki stratejik ayrışma artık gizlenemez bir boyuta ulaşmış gözüküyor. Bölge genelinde Abu Dhabi yönetiminin izlediği müdahaleci ve ayrıştırıcı politikalara yönelik eleştiriler artarken yeni güç ve ittifak arayışları da eş zamanlı olarak şekilleniyor. Körfez'de uzun yıllardır stratejik uyum başlığı altında yürüyen Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığı artık ciddi bir kırılma sürecine girmiş durumda. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen, Sudan, Somali ekseninde işgal devletiyle birebir örtüşen siyaseti Riyad ile Abu Dhabi arasındaki farkları çok daha görünür hale getirdi. Şimdiye kadar üstü örtülü durumdaki ayrışma özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'ın arka bahçesi Yemen'i bölmeye yönelik hamlesi sonrası bu ayrışma çok net bir şekilde ortaya çıktı. İsrail basınında bu tablo dikkatle izleniyor. Son dönemde Tel Aviv'de yükselen temel kaygı Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme sürecini askıya alması değil sevgili dinleyenler. Aksine Riyad'ın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bölgesel mimariden uzaklaşarak yeni ittifak arayışlarına yönelmesi gösteriliyor. İsrail'in son yıllardaki Körfez stratejisi büyük ölçüde İbrahim Anlaşmaları, bir başka ifadeyle Abraham Anlaşmaları üzerinden şekillendi. Bu çerçevede Birleşik Arap Emirlikleri İsrail için model ortak olarak konumlandırıldı. Ancak bu modelin Suudi Arabistan'a otomatik olarak taşınabileceği varsayımı artık sahada karşılık bulmuyor. Riyad açısından İsrail'le normalleşme ideolojik ya da sembolik bir tercih değil. Güvenlik garantileri, ABD ile bağlar ve İran tehdidi üzerinden okunan pragmatik bir dosyaydı. Ancak Gazze'deki soykırım savaşı, ABD'nin belirsiz tutumu ve işgal devletinin bölgesel maliyet üretmeye başlayan güvenlik yaklaşımı bu hesabı bozdu. Bu noktada Suudi Arabistan, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri hattının kendisini bölgesel çatışmaların merkezine çektiğini gördü. Abu Dhabi'nin Libya'dan Sudan'a, Yemen'den Doğu Akdeniz'e uzanan müdahaleci çizgisi, Riyad artık bir yük olmanın ötesinde Suudi Arabistan'ın milli çıkarlarına tehdit olarak okunmaya başlandı. Evet, bu stratejik rahatsızlık Suudi dış politikasında da belirgin bir yön değişikliğini beraberinde getirdi. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile normalleşmesi yalnızca geçmiş krizlerin kapanması anlamında gelmiyor sevgili dinleyenler. Güvenlik ve savunma alanında yeni bir temas zeminini oluşturduğu anlamına geliyor. Yine Katar'la yakınlaşması Körfez içi rekabet yerine denge arayışına işaret ediyor bu durum. Pakistan'la ilişkilerin derinleştirilmesi ise nükleer caydırıcılık ve asgari kapasite boyutuyla dikkat çekiyor. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan örtük ama yoğun bir dijital ve medya kampanyası da gözlerden kaçırılmaması gerekiyor. Bu kampanya Abu Dhabi'nin bölgesel politikalarını ayrıştırıcı ve istikrarsızlaştırıcı olarak nitelendiriyor. Körfez'deki ayrışmanın en somut yansıması ise Yemen sahasında görüldü. Suudi Arabistan, Güney Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın ayrılıkçı yapıları hedef alan sert hava operasyonuyla sahadaki dengeyi doğrudan değiştirdi. Bu adım, Riyad'ın artık Abu Dhabi ile örtük iş bölümü dönemini kapattığını en net biçimde ortaya çıkardı. Bu hamle yalnızca Yemen'e dair değil, Körfez genelinde tek merkezli planlama anlayışının sona erdiğine dair açık bir mesaj niteliğindeydi. İsrail basınında bu gelişmeler giderek artan bir tedirginlikle ele alınıyor sevgili dinleyenler. Tel Aviv'de hakim olan görüş şu: Orta Doğu'daki kırılmanın merkezinde Suudi Arabistan'ın kararsızlığı değil, İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ekseninin dayattığı güvenlik mimarisinin iflası yer alıyor. Tel Aviv'in körfezi tek tip, itirazsız ve İsrail merkezli bir güvenlik kuşağı olarak okuma ısrarı artık sahada karşılık bulmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri ve siyasi nüfuzunu yayma stratejisi bölge ülkelerini koruyan değil, onları maliyetli çatışmalara sürükleyen bir işlev görüyor. Suudi Arabistan'ın bu eksene mesafe koyması bir sapma değil, bir başka ifadeyle aksine gecikmiş bir stratejik düzeltme olarak okumak, değerlendirmek mümkün. Bugün Körfez'de yaşananlar bir boşluk değil, bir kopuştur sevgili diyenler ve bu kopuş İsrail merkezli güvenlik tahayyülünün Orta Doğu'da artık doğal kabul görmediğini açıkça ortaya koyuyor. Yeni denge işgal devletinin çizdiği hatlar üzerinden değil, bölge aktörlerinin kendi öncelikleri, kendi risk algıları ve kendi ittifak tercihleri üzerinden şekillenecek gibi gözüküyor. Körfez'in geleceği Abu Dhabi merkezli mühendislik projelerinden değil, bu projelere karşı gelişen sessiz ama kararlı itirazlarla yazılıyor sevgili dinleyenler. Bir Sınır Ötesi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.